Ayrım 26. İkinci Adam. 1950-1964. 3. Cilt. Şevket Süreyya Aydemir. Sayfa 343. İkinci Kısım. İhtilale Çıkan Yol. İhtilal ne iyi ne de fenadır. İhtilal şartlar yaratır. Eğer şartlar ihtilale gebe ise ve eğer iktidarlar bu şartları gereği gibi değerlendiremezse ihtilal olur. Şu sözler inönündür. Biz ihtilalden yetişmiş insanlarız. Biz ihtilalden gelmiş bir nesiliz. Eğer insan hakları yürütülemez, vatandaş hakları zorlanırsa ihtilal behemehal olur. 18.4.1960 söylevinden. 12. Bir yalnız adam ve bir çocuk ruhu. 1957 seçimlerini izleyen devre, yani 1957-1960 arası İnönü'nün büyük taarruza hazırlık devresiydi. Öyle görünüyordu ki hesaplaşma 1960'da olacaktı. Yeni seçimlere vaktinden önce ve 1960'da gidilecekti. Daha sonra İnönü normal seçimi, yani 1961 seçimlerini de bir çıkış yolu olarak benimsedi. Nitekim ihtilalden önceye rastlayan şu Meclis Tahkikat Komisyonu günlerinden evvel her iki parti liderleri de 1960'da seçimden bahsediyorlardı. Bunu iki taraf da istiyordu. Her şey işte bu seçimlerin sonucunda belli olacaktı. Öyle sanıyorum ki İnönü'ye göre bu yeni seçimler DP iktidarının sonu olacaktı. DP'ye göre ise liderlerin her gittikleri yerdeki hararetli karşılanmalarına, aşırı heyecan ve alkışlara rağmen DP öncülerinde yorgun, tereddütlü bir ruh hali vardı. Bir kısmı içlerinden ümitsizdi. Menderes'e ve mutlak iktidar fikrine fazla angaja olduklarından yakınan, hem de ön planda DP'liler görünüyordu. Parti içi disiplinde artık oldukça aşınmıştı. Partililerin aklı başında olanları kendilerini sonu belirsiz bir kader birliği içinde hissediyorlar ve bundan bazen de aşağı vurulan endişeler duyuyorlardı. Hülasa 1957-1960 arası her iki taraf için sinirli bir hava içinde kat'i neticeye yöneliş yılları oldu. Menderes'e gelince, gördüklerimin, kendisiyle konuştuklarımın bende bıraktığı verilere göre Menderes 1960'tan önceki devrede hem yorgun hem de yalnızdı. Yakınları yıpranmıştı. Bu yakınların bir kısmı partinin ve rejimin değil kendi işlerinin havasına dalmışlardı. Evet, ortada ruhen kırgın ve yalnız bir Menderes vardı. Gerçi fazla sıkıldığı zaman memleketin dört bucağına, halkın kalabalığına kendini atıyordu. Oralarda taşkın, ihtiraslı kabuller görüyordu. Zaten karşıdan bu kalabalıkların ucu görünür görünmez etrafındaki yakınlarını ve resmi karşılama heyetlerini bir tarafa iterek kalabalıklara koşmak, kalabalıklara karışmak onun ihtiraslı ve vazgeçilmez huyu haline gelmişti. Ama kalabalıklar demek vefalı arkadaşlar ve dostlar demek değildir ki. Kalabalık hem vardır hem yoktur. Evet, Menderes yorgun, kırgın ve yalnızdı. Kaldı ki kendi partisi içinde de yıllarca tek söz sahibi oldu ama hiçbir zaman tek adam olamadı. Kendi ekseni etrafında kalan, kendi benliğiyle her şeye, bütün gidişatta kendi damgasını vuran bir üstün adam, bir insanüstü kudret haline hiçbir zaman gelemedi. Çünkü Menderes daima hem meziyetleri hem zaafları ile aynı zamanda sahnedeydi. Alacalı mizacı, kapristleri ve en yakın arkadaşlarının bile sözüne, tutumuna güvenilmez saydıkları tarafları ile meydandaydı. Ama elbette ki bir duygu, bir gönül adamıydı da. Bu gönül adamlığı ise sanıyorum ki biraz da bozulmamış bir çocuk ruhundan geliyordu. Gerçekten de Menderes'te daima çocuk kalmış bir taraf derhal göze çarpardı. Ama ne var ki bu kadar çelişmeli vasıfları ile bir insan hiçbir zaman üstün lider ve bir tek adam olamazdı. Gerçi çok partili demokrasilerde nizam tek adam nizamı değildir. Halk adamı nizamıdır. Halk insanüstü kahramanlar değil, kendi sözcülerini bekler. Ama bu halk adamı da nihayet devlet adamı vasfında bir üstün adam olacaktır. Yoksa bu gibi ortamlarda halk adamı ile demagog arasındaki mesafe bir zar kadar incedir. Adnan Menderes gerçi bir halk adamı olmuştu. Ama devlet adamlığı vasfına gelince, devlet adamı demek elbette sadece devleti elinde tutan adam demek değildir. Sadece devleti, hükümeti yürüten adam demek değildir. Devlet adamlığı bir sorumluluk seciyesi ve buna dayanan bir irade vasfıdır ki, bu hem başka türlü bir kendini yetiştirme hem başka türlü bir Allah vergisi olsa gerektir. İnönü fobisi. 1957 seçimlerini izleyen devre ki artık bir ihtilale çıkan yoldur. Gerek DP gerek CHP yöneticilerinden bir kısmının bu devreye ait değerlendirmelerini dinlemiş okumuşumdur. DP ileri gelenleri yalnız partileri için değil şahıslarına da ağır çilelere ve iktidar kadrosunda can kaybına mal olan bu devreyi hala her vesileyle didiklemeye, olan bitenlerden mana çıkarmaya çalışırlar. Ama çok dikkati çekici bir haldir ki hükümleri sonunda hep bir noktaya bağlanır. İnönü'nün ve CHP'nin tahriki. Evet, bu tür görenler için bütün olup bitenlerin tek sorumlusu veya mesulleri bu tahriklerdir. Eğer bu tahrikler olmasa ve onlara göre İnönü ile CHP Demokrat Parti iktidarının canına kastetmeseler, nizam-ı alemde hiçbir şey değişmeyecekti. Çünkü bu nizamın bazı iç çekişmelerine rağmen kusurlu, hatalı hiçbir tarafı yoktu. Vatan taslı kalkınmanın, refahın şehrayini içindeydi ve millet bu vatan cephesinde iktidarla sonuna kadar beraberdi. Gerçekten de hata kabul eden DP'li hemen hemen görülmemiştir yahut çok azdır. Bu arada ve gidişatın nelere varacağını önceden sezebilen ve Menderes'te diğer yüksek ilgilileri vaktinde uyarmaya çalışanlara karşı hiddet hemen umumi gibiydi. Ama son zamanlarda ve sağduyunun sükunetli muhakemeleri ile Menderes ve yüksek otoritenin o gelişmelerdeki davranışlarının hatalı olduğu kanaati şimdi yaygınlaşmaktadır ve bu kanaat açıkça ifade olunmaktan artık çekinilmemektedir. Gidişata karşı sert tepki ve müdahalelerini Adnan Menderes'e karşı zamanında da esirgemeyen fakat Ethem Menderes'in pratik ve geleceği olduğu gibi görüşlerini ise bu vesile ile de kaydetmeliyiz. Galiba çoğunluğun rağmına ve çoğunluğa karşı olan görüşler içindir ki Ethem Menderes çoğunluk tarafından daima aforoz edilmiş durumda kaldı. Tabii haksız olarak. Bu noktada DP eski mensupları ile eski İttihat ve Terakki adamları arasında garip bir ruh benzerliği göze çarpar. Halbuki her düşen iktidarın mutlaka bir hata payı vardır ve gerçek politikacı odur ki bu hata payını görür, kabul eder. Hatayı ortadan silici yorumlara başvurmaz. Bilakis gerçeklerin karşısında şartları ve neticeleri hem kendi ruhunda hem dışarıya karşı sükunetle dile getirir. Ama eski DP'liler safında CHP'lilerin 1923'ten beri gelmiş geçmiş standart CHP'lilere bakarak daha şahsiyetli bir ruh hali göze çarpar. Her biri benliğini, şahsiyetini açığa vuran bir takım işler ve vazifeler almıştır. Memleketin hayatına şu veya bu safhada müdahaleleri olmuştur. Şu veya bu işleri yapmış, şu veya bu sözleri konuşmuştur. Şuna uymuş veya şuna karşı direnmiştir. Hülasa hepsi bir benlik gururu içinde konuşurlar. Gerçi Menderes bütün iktidarı boyunca hem partisinin hem de iktidarın tek söz sahibi olduğu gibi görünür. Ama nihayet Demokrat Parti kendi içinde parti için mücadeleleri de vermiş bir teşekküldür. Ve bu parti içi direnişler sanıyorum ki daima zinde kaldı. Böyle bir havanın hatırası CHP'nin siyasi hayatında pek yoktur. İkinci Dünya Harbi'ni takip eden devredeki 35'ler direnişini teraziye koysak bile. Ama eski DP'lilerdeki bu şahsiyet gururuna rağmen hepsinde müşterek ve sanıyorum ki isabetli olmayan bir komplekse burada işaret etmelidir. Bu kompleks İnönü fobisidir. Her şeyi ve her akıbeti tahriklerle izah etmek sabit fikri ve bütün tahriklerin İnönü'den geldiği diğer bir sabit fikre dayanan İnönü fobisi. Evet, Demokrat Parti 1955-1960 arasındaki sarsıntıları ve nihayet ihtilalin getirdiği çileleri daima ve istisnasız şu kelimelerle izaha çalışmıştır. Tahrik ve muhalefet. Onlara göre bütün suç muhalefettedir. Muhalefet tahrikçidir, müfteridir, insafsızdır. Muhalefet deyince de bit tabi İnönü anlaşılır. Ama öyle sanıyorum ki diğerlerini bir tarafı bıraksak bile Demokrat Parti lider ve yöneticilerinin asıl hataları işte bu sabit fikirdir. Gene öyle sanıyorum ki bu sabit fikir onların muhakeme mantığını daima düğümlemiştir. Kendilerini serin kanlı, çok cepheli bir muhakeme açısından yahut olayları, gelişmeleri objektif değerlendirme hürriyetinden alıkoymuştur. Muhalefet ve muhalefetin tahrikleri yok mudur? Elbette vardır. Elbette olacaktır. Nitekim iktidarın da muhalefete karşı tahrikleri olmadı mı? Elbette oldu. Hatta bunların içinde daha DP'nin iktidara geldiğinin ertesi günlerinde İnönü'yü, orduyu iktidara karşı tahrik etmekte suçlayan bu cildin başında ve Çankaya'daki telaş bahsinde açıklanan fazla olarak da hiçbir esasa dayanmayan suçlamalar ağır ve yersiz tahrikler değil miydi? Bu tahrikte mantık ve insaf var mıydı? Bu çok partili rejimin hazırlayıcısı ve savunucusu kendi rızasıyla devrettiği bir iktidara hemen ertesi günü orduyu ayaklandırarak isyan hazırlayabilir miydi? Elbette ki hayır. Hem de ne var ki bunun, bu suçlamanın yersiz, esassız olduğunu bütün Çankaya'dakiler de biliyorlardı. Ama ne var ki bu fobi, bu sabit fikir yalnız hem iktidar hem muhalefet için değil, memlekette çok partili demokratik hayatın normal usuller dahilinde gelişmesi ve yerleşmesi hesabına da zararlı oldu. Ve sonunda memleket bir ihtilali bütün cepheleriyle yaşamak durumunda kaldı. Bu muhalefet ve tahrik düğümüne, hele DP'nin en yetkili ve tecrübeli şahsiyetlerinin de bağlanışı bilhassa düşündürücü olmuştur. Bu davada hatta Menderes'in, yani iktidara 1930'dan beri şuur altında biriken ve gelişen güçlü itirazlarla gelen ve henüz hiçbir siyasi meydan muharebesi yaşamamış olan Adnan Menderes'in tutum ve davranışlarını az çok anlamak kabildir. Ama mesela Celal Bayar gibi ilk gençlik günlerinden beri siyasetin içinde olan ve çeşitli siyasi imtihanlar yaşamış olan bir liderin, İktidarla muhalefet arasında karşılıklı müsamaha ve kolaborasyonlara dayanan bir ortam yaratamamasını hayretle karşılamamak kabil değildir. Celal Bayar dikkate değer bir şahsiyettir. Arkasında hem çetin hem başarılı bir hayat hikayesi vardır. Bu hayat hikayesinde yükseliş basamakları elbette ki kendi şahsi vasıflarını değerlendirebilmekle aşılmıştır. Bir köyden gelmiştir. Gerçi bizim bütün siyasi ve idari tarihimizde önderler, ünlü adamlar halktan, halk hazinesinden gelirler. Ama bir köyden gelip bir gün bir devletin başı olmak kolay değildir. O halde onun da kendine has ve onu bu mevkiye çıkaran değerleri, vasıfları olmak lazımdır. Bence hayatının en büyük şansı ve en önemli zeka başarısı, kendisi İttihat ve Terakki'den geldiği ve 1. Büyük Millet Meclisi'nde İttihat ve Terakki mensupları daha ilk günlerden itibaren hizipleşip 2. Millet Meclisi devresinde ise kanlı bir şekilde tasfiye edildikleri halde Celal Bayar'ın daha Ankara'ya ilk geldiği günden itibaren kaderini İttihat ve Terakki Hizibine değil Mustafa Kemal'e bağlayışıdır. Yerini Mustafa Kemal'in yanında seçişi ve bu yere o yerin şartlarına intifak etmesini bilişidir. Bu elbette ki bir ileri görüş ve güçlü bir zeka sezgisidir. Gerçi zamanın akışında bazı nazik safhalar atlatılmıştır. 1. Millet Meclisi'nde kurulan komünist fırkaları işlerinde Çerkezeten olaylarında bazı dar geçitlerden geçmek zorunda kalmıştır. Çerkezeten meselesinin en nazik safhasında ve bir heyetin başında gönderildiği Çerkezeten karargahından, yani Kütahya'dan Ethem'in sadakat ve bağlılığı hakkında Gazi'ye çektiği telgraf hikayesi çeşitli yorumlara yol açmıştır. Çünkü bu telgrafın çekilmesinin hemen ertesi günü Çerkezeten isyan etmiş ve Garp cephesi birliklerine saldırmıştır. Şimdi bu telgrafın aslının harp tarihi teşkilatı dosyalarında bulunmadığı ve bir yerlerde kaldığı da söylenir. Telgrafın metni bilinir ve müteaddit defalar yayınlanmıştır. Bu konular hakkında Şevki Süreyya Aydemir, Tek Adam, Cilt 2 ve 9, 10, 13. bahisler. Ama Kütahya'daki havayı bir gün elbette ki en etraflı gene Celal Bayar anlatacaktır. Bayar'ın Ben de Yazdım isimli serisi 5. ciltte milli mücadele konusuna girmiş bulunuyor. Hülasa her şahsiyet gibi Celal Bayar'ın da hayatı bir takım dalgalanmalar içinde yürür. Ama bu dalgalanmalar onun bir gün bir siyasi partinin lideri ve devletin reisi olmak gerçeğini ortadan kaldıramaz. Ama onun başını çektiği kervan bir gün bir bataklıkta yolunu kaybetmiş ve orada batmışsa tabii bunun da sorumluluğunun en başında onun akla gelmesi, onun hata ve sevaplarının teraziye konulması yarınki tarihçilerin tabii bir vazifesi olacaktır. Yalnız şuna inanıyorum ki muhalefet ve tahrik Sabit Fikri ile İsmet Paşa fobisi DP'nin bütün siyasi faaliyeti boyunca yalnız diğer DP öncü ve mensupların değil bizzat Celal Bayar gibi tecrübeli ve nice geçitlerden geçmiş bir şahsiyetin de ruhunu sarmıştır. Dolayısıyla onun kendi tecrübe ve zeka hazinesinden tam bir ruhi hürriyet içinde faydalanmasını engel olmuştur. Hüzün verici bir sahne. DP önderleri eski bir devlet reisi olan ana muhalefet partisi liderine karşı gereği kadar saygılı olmalarında ve bu iki parti arasında daha normal siyasi münasebetlerin kurulmasında elbette ki daha olumlu davranabilirlerdi. Fakat buna dikkat edilmediği her vesilede görülür. Mesela Yakup Kadri Karaosmanoğlu'ndan şu sahneyi nakledelim. İran Şahı Rıza Pehlevi ile eski eşi Süreyya Ankara'yı ziyaret ediyorlardı. Çeşitli resmi ziyaretler sırasında Şah da İran sefahetine bir davet veriyordu. Davetliler salonu dolduruyorlardı. Bayar, Menderes, Koraltan ve Köprülü o sıralarda ellerinde kadehleriyle giriş tarafında ayakta bulunuyorlardı. Her gelene karşı nazik, her gelene karşı güler yüzlü ve candan bir yakınlık içindeydiler. Şah ile eşi daha içeride ve gene ayakta kendilerine takdim edilen misafirleri tanımakla meşguldüler. O sırada kapıdan inönü girdi. Eşi yanındaydı. Bayar ve arkadaşlarıyla arasında ancak birkaç metrelik bir mesafe vardı. Bayar'a ve arkadaşlarına düşen eski devlet reisini ve muhalefet partisi başkanı ile eşini de güler yüzle karşılamak, selamlamaktı. Hatta en doğrusu Bayar'ın hiç değilse Menderes'in İnönü ile eşini sıcak bir nezaket havası içinde Şah'a ve eşine takdim etmekti. Bu yalnız bir nezaket değil, daha ileri ve Türkiye'de demokrasinin yerleşmesinden nişan veren bir siyasi jest olacaktı. Ama öyle olmadı. Bayar ve arkadaşları birkaç metre uzakta olan İnönü'ye ve eşine arkalarını dönerler. Kendi aralarında neşeli, hararetli bir sohbete girerler. Fakat bu sahne çok kimseler tarafından görülmüştür. Salona soğuk bir hava çökmüş gibi olur. Şah da olayın farkındadır. İşte o zaman Yakup Kadri Karaosmanoğlu bulunduğu yerden ilerler, İnönü ile eşinin yanlarına varır. Onları selamlar. Kendisi Türkiye'nin eski Tahran elçisidir. Şah'ı ve eşini tanımaktadır. Şah'tan ve İran devleti ileri gelenlerinden saygı görmüş bir edibimizdir de. Gerçi o sırada milletvekili olmaktan başka sıfatı yoktu. Ama İnönü'yü ve eşini Şah'a takdim işi ona düşmüştür. Onları alır, Şah'ın yanına götürür, takdim merasimi tamamlanmıştır. Adet yerini bulur, fakat Yakup Kadri der ki, Bayar ve arkadaşlarının davranışı galiba Şah'ta garip etkiler yapmıştır. Benim takdim işim oldukça resmi ve hatta soğuk bir hava içinde geçti. Şah da durgundu. Yakın bir ilgi göstermekle işi böylece idare etmek arasında mütereddit görünüyordu. Arada birkaç nezaket cümlesi geçti, ayrılındı. Ondan sonra İnönü sefaret salonunda fazla kalmayarak eşiyle sessizce oradan ayrıldılar. Manalı bir tahlil. Bu basit gibi görünen olay üstünde sanıyorum ki çok şeyler söylenebilir. Ama ben bu hikayeyi burada keseceğim. Fakat Bayer ve Menderes'in İnönü'ye karşı iç alemlerinde yaşayan bazı duygulardan işaretler veren bir konuşmayı burada nakledeceğim. Aşağıda vereceğim sözlerin sahibi, DP'nin önde gelenleri arasında tanınmış bir politikacıdır. İsminin açıklanmasını istemediği için tabii ben de isim vermiyorum. Hem Celal Bayar hem Andan Menderes'in İnönü'ye karşı onu tanımaktan gelen takdirleri vardır. Ama Menderes'in İnönü'ye karşı taşkınlıkları İnönü fobisinin birer reaksiyonudur. Bu tıpkı sert bir babanın devamlı tazyik kuşkusu altında yaşayan bir çocuğun ruhi tepkileri gibidir. Hatta bu hem Bayar hem Menderes de böyledir. Gerek Bayar gerek Menderes başından beri Atatürk ve İnönü'nün tesirleri altında kaldılar. Bu tesir biraz da bir fobi şeklinde oldu. Sonuçları bakımından İnönü'nün devamlı korkusu içinde kaldılar. Yahut bu his İnönü'yü çok tanımış olmaktan gelen bir histir. Eğer araştırırsak hepimizde bunun şuur altında yaşayan etkileri vardır. İktidar ve parti içinde ise Adnan Menderes bir süre sonra tek taraflı kuvvet haline geldi. Yani meclis grup ve cumhurbaşkanlığı arasında ahenk kurulamadı. Halk ise onu tuttu. Çünkü halk ilk defa 1950'de siyasi vatandaş, sonra da iktisadi vatandaş olmak yoluna girdi. Fakat halk kendisini benimseyince Menderes'in diğer taraflarla alakası kesildi. Kendisinde halk beni tutuyor kompleksi belirdi. Halk benimle beraber, orduya hakimim kompleksi onu sardı. Hülasa bir tek adam olmak meyilleri peyda etti. Ama ne var ki son zamanlarda parti grubu tamamen elinden çıkmıştı. Fakat hala kendisine ve otoritesine güveniyordu. Ben sabık başvekil olmam. Gidersek Celal Bayar'la beraber gideriz sözleri onundur. Ama gitmeye pek niyetli değildi. Yassıada mahkemelerinde Menderes, ben sabık başvekil olmam sözünü söylemediğini ifade etmiştir. Bu takdirde bu sözlerin başvekile mal edilen fakat aslında kendi tarafından söylenmemiş olan sözler olması da mümkündür. De Gaulle tipi bir demokrasi. Tabii işin en doğrusu demokratik seçimler yolu ile geldiği gibi demokratik seçimler yolu ile de gitmekti. Elbette ki seçimler böyle netice verdiği takdirde. Fakat son zamanlarda Menderes'in bu gitmek ihtimali bir tarafa bırakarak kalmanın yollarını aradığı üstünde hemen bütün yakınları müttefiktirler. O devrede Menderes, halk da ihtilal yapar sözlerini benimsemiş görünmektedir. Halkın ihtilal yapışı karışık ve tehlikeli bir şeydi. Çünkü halk ihtilal yaparsa bu ihtilalin nerede başlayıp nerede duracağını kimse kestiremez. Ama Menderes'in bir halk ihtilalinden kastinin bir otoriter demokrasi olduğunu kabul etmeyi kolaylaştıran belirtiler vardır. Bu belirtilerin en güçlüsü son zamanlarda onun Fransa'daki De Gaulle hareketine olan merakı ve bu hareket üstündeki incelemeleriydi. De Gaulle hareketi malumdur. 1958 öncelerinde Fransa artık hükümet kuramayacak bir parlamento istikrarsızlığı içine düştü. Bunun sebebi aşırı demokratik bir anayasadır. Hükümetler ard arda düşer ve yenileri bir türlü kurulamaz. Parlamento tefessüh etmiştir. Liberal demokrasi kendi kendini yer. O zaman De Gaulle işe müdahale eder. Bütün partilerin müzaretini sağlayarak bir anayasa komisyonu kurulur. Yeni bir anayasa hazırlanacaktır. 3 ay çalışılır ama De Gaulle'ün de 3 şartı vardır. İstikrar sağlayıcı 3 şart. 1. Meclis yalnız temel kanunları çıkarmalı, diğer kanunlar icranın yetkisiyle çıkmalıdır. 2. Cumhur reisinin icra yetkileri olmalı ve başbakanlığı bakanları o tayin etmelidir. Bir kabineye itimatsızlık beyanı için en az %51'inin imza veya oyu şarttır. 3. Seçim kanunu değişmeli, komünist cenah gücünü kaybetmelidir. Nihayet anayasa taslağı biter, referanduma arz edilir. Tasarı milletçe kabul olunur. Fransa bugünkü rejime geçer. Bu rejim bir nevi otoriter demokrasidir. Menderes'in dilinde de artık yeni sözler dolaşır. Demokrasi egzotik bir çiçek gibidir. Onu serlerde, saksılarda muhafaza ederek yetiştirmek lazımdır. Hülasa demokrasi artık bir bahçıvanın eline verilmelidir. Bu sözler vaktiyle Nihat Erim'in demokrasiye bir şal örtmeyi yakıştırdığı ve gerekli gördüğü günleri hatırlatır. Halbuki De Gaulle'ün şikayeti anayasadan ve meclistendi. Ama Menderes'in meclisten şikayeti nasıl olabilirdi? Çünkü basın ve seçim kanunu tadillerinde olduğu gibi görülmüştür ki istenilen kanunu istediği gibi meclisten çıkarır. Mesela muhalefetin radyoda konuşması hakkını kaldırabilir. İktidarı radyonun mutlak sahibi kılar. O kadar ki bir an gelir Türkiye radyoları Menderes'e sadakat yemini verenlerin adlarının, soyadlarının, adreslerinin zincirleme okunduğu bir pazar yeri çığırtkanı hale getirilir. Ama ne var ki Menderes'e gidişattan şikayetçidir. İç benliğinde dile gelen bir başka demokrasinin hasretidir. Bir başka nizama hasret çektiğini o zaman onu yakından tanıyan herkes bilir. Hatta o bir halk ihtilalinden bahsederken aslında dile gelen böyle bir iktidar teminatı olsa gerektir. Fakat o nasıl yapılırdı, nasıl yapılabilirdi? Bu gayeyle De Gaulle Fransa'da iktidarı garanti eden güdümdü ve otoriter demokrasi hareketinin esas ve gelişmelerini bütün teferruatı ile tercüme ettirir, alır, okur. İzmir deniz seyahati sırasında üzerinde meşgul olduğu konu budur, bu tercümelerdir. İhtilal kavramı ve şartları hakkında geniş incelemelerimiz İhtilali Mantığı isimli eserimizde verilmiştir. 26. ayrımın sonu, sayfa 356.